Ayrı bir yedi sarayın bozkurtları. Sabahattin Önkibar, sayfa 100. Yazıcıoğlu hayır diyor. Demirel koalisyon ortağı olan SHP'nin ittifak yapıp meclise soktuğu PKK sempatizanlarından sıkadılıydı. Türkeş'le buluşup Erdal İnönü vatansever ama partisindeki Kürtçülerden onu korumalıyız. Bize dışarıdan oylarınızla destek olursanız hem hükümeti HEP'lilerin ipoteğinden kurtarır hem de milliyetçi arkadaşların devlette iyi yerlere gelmesinin önü açılır dedi. Türkeş teklifinizi arkadaşlarla istişare edeyim diyerek parti yönetimi ile milletvekillerini topladı. Muhsin Yazıcıoğlu DYP-SHP koalisyonuna dışarıdan destek olmaya peşinen hayır dedi. Türkeş Muhsin Bey oğlum benim amacım hükümetin PKK'lılara muhtaç olmaması ki Süleyman Bey bu ricada bulundu. Ayrıca kadrolarımız devlette yer bulacak. Yine binlerce evladımız işsiz. Belki onlara iş imkanı bulabiliriz. Toplantıdaki herkes Türkeş'e evet derken Yazıcıoğlu direndi. Türkeş Muhsin'le böyle koptu. Ertesi gün DYP-SHP koalisyonuna verilen Gensoru oylaması vardı. Yazıcıoğlu kuliste ben Gensoru lehinde oy kullanacağım dedi. Alparslan Türkeş Yazıcıoğlu'nun koluna girerek içeri soktu ve yanına oturtarak şunu söyledi. Bak Muhsin, sen de birazcık hakkın varsa böyle davranıp MHP bölündü imajını verme. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Yazıcıoğlu cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı. Bu benim istifa dilekçem. Türkeş anında yırtıp attı. Evladım yapma, hareketi bölme. Yazıcıoğlu kalkıp gitti ve oylamaya katılmadı ki onu 3 MHP'li milletvekili daha izledi. BBP'nin doğumu. Bu şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi şekillenmeye başladı. Aslında Muhsin Yazıcıoğlu yeni parti için kararını çoktan vermişti. Cemaat şeyhlerine ilaveten Turgut Özal'la Çankaya Köşkü'nün arka kapısından girerek gizli bir görüşme yapmıştı. Özal ona ben cumhurbaşkanlığını bırakıp yeni bir parti kuracağım. O zaman senin kuracağın partiyle ittifak yapıp ortak seçime gireriz demişti. İlginç husus Muhsin Yazıcıoğlu'na kuracağı parti için Sıhhiye'de 7 katlı bir binanın hemen birileri tarafından satın alınıp hediye edilmesiydi. MHP'den ayrıldığının ertesinde Türkiye gazetesinde yazdığım köşe yazısının başlığı şuydu. Muhsin Başkan bu ayrılıkla ancak masal kahramanı olur. Muhsin Bey ve cemaatler. Yazım Muhsin Bey ve ekibini kızdırdı. Zira ülkücü camiada çok okunuyordum. Ama Allah var, merhum Yazıcıoğlu bu yazımın sonrasında bir kere olsun yüzüme karşı sitem etmedi. Sadece ikna etmeye uğraştı. Yazıcıoğlu o yönüyle asil bir adam ve gerçek bir beyefendiydi. Muhsin Bey'in aksine BBP'de Remzi Çayır gibi bazı isimler çıkardıkları dergilerde beni hedef aldılar. Ancak Yazıcıoğlu onları susturdu ve ölümüne yani şehadetine dek hep dost kaldık. 1990'larda neredeyse bütün cemaatler Muhsin Başkan bizim müridimiz derlerdi. Bunu en çok dillendirenlerse Fethullahçılar, Menzilcilerin Adıyaman kolu ve İskender Paşa yani Esat Coşan grubuydu. Peki hangisine mi daha çok yakındı? Menzilci mi, Coşancı mı? Genel izlenime göre sanki Adıyaman kolu bir adım öndeydi. Onu Esat Coşan izlerdi, Fethullahçılar üçüncü konumdaydı. Ancak benim hükmüm Muhsin Bey gerçekte hiçbirinin müridi değildi. Onları siyasette yol arkadaşı olarak görüyordu. Önce Refah sonra AKP hareketine karşı onlarla mücadele edileceğine inanıyordu. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu İslami hassasiyetleri çok yüksek olmasına karşın Türk milliyetçisiydi. Lakin onun milliyetçiliğinde Nihal Atsız yerine Fatih Sultan Mehmet gibiler ağır basardı. Yani İslam'a hizmet esastı. Klasik anlamda Türkleri İslam'ın fedai topluluğu olarak görürdü. Milli ve anti-emperyalistti. AKP'nin Siyonizmin projesi olduğunu düşünür ve ABD'nin bölgedeki Truva atı olduğuna inanırdı. Nitekim AKP kurulurken kendine yapılan başbakan yardımcılığı artı iki bakanlık teklifini elinin tersiyle itmesinin nedeni buydu. Muhsin Fethullah Restleşmesi. Ergenekon sürecinin başlamasıyla beraber Fethullah cemaatinin kirli yüzünü keşfetti. Hrant Dink'in öldürülmesi olayında Alperen Ocakları'na mensup gençlerin kullanılması Muhsin Bey'i çileden çıkarmıştı. İşte tam o günlerde Fethullah Gülen'le telefonla görüşüp ona şunu söyledi. ''Siz neyin peşindesiniz? Türk devleti ile Türk ordusunu hedef alarak kime hizmet ediyorsunuz? Benim pırıl pırıl tertemiz gençlerimi emperyal emellerinize nasıl alet edersiniz? Andolsun ki belediye seçiminin hemen sonrasında sizi ve kirli gayelerinizi milletime aykıracağım. Sizi uyarıyorum, bu ülkenin masum çocuklarının yakasını bırakın. Allah'tan hiçbir korkunuz yok.'' O telefon sonrası olanlar. Bu telefonun üzerinden çok geçmedi Muhsin Bey'in helikopteri düşürüldü ki Yazıcıoğlu suikasta uğramasa muhafazakar çevredeki saygınlığıyla FETÖ'ye büyük zararlar verecek, yani onun o rezil yüzünü ortaya çıkaracaktı. Tam 2,5 gün cenazesi arandı. Güya bütün devlet harekete geçti ama açık alana düşen helikopter bulunamadı. Üstelik telefon sinyalleri 10 küsur saat boyunca alınıyordu. Kazada yaşamını yitiren gazeteci Sevgili İsmail'in telefon bağlantısı konuşması bile başlı başına soru işaretleriyle dolu. Belli ki o konuşma FETÖ tarafından montajlanıp servis edilmişti. Kazadan sonra ölmedi, yaralı diye açıklama yapan dönemin Kayseri valisi bir sustu, pir sustu. Dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanı, hiç kimse o kaza sonrası iyi bir sınav veremedi. Sadece onlar değil, BBP'nin üst düzey takımı bile sınıfta kaldı. Şimdi tutuklu olan alçaklar. Özellikle Mustafa Destici'nin bize göre gerçek fail olan Fethullah çetesinin üzerine gitmemesi ve pek çok olayda o güruha destek vermesi kafamı hep karıştırdı. FETÖ ile AKP takımı her rezillikte olduğu gibi bu cinayeti bile o tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıkmaya kalktı. Yahu TSK'nın Muhsin Bey'den ne alıp veremediği olabilir ve niye öldürmek isteyebilirdi? Amaçları o ölümden bile askere düşmanlık devşirmek ve zihinleri bulandırıp kendilerine dönecek olan kuşkuları dağıtmaktı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görüldü ki helikopteri söküp delilleri karartanlar FETÖ'cü alçaklar ki şimdi tutuklular. Fethullah öldürttü. Sahi hemen kaza sonrası o telaş niçindi? Tutuklu FETÖ'cü terörist ifadesinde helikopterlere merakım vardı, parçalarını incelemek için söktüm gibi komik bir gerekçe sundu ki hatırlayın, benzer biçimde darbenin imamı olan Adil Öksüz de yakalandığında Kazan ilçesine tarla bakmaya gitmiştim savunmasını yapmıştı. Ama bugün itibarıyla gelinen nokta şudur. Suikast iddiaları bağlamında verilen bütün takipsizlik kararları kaldırıldı ve yeni bir soruşturmayla araştırmanın önü açıldı. Niye mi? Takipsizlik kararı veren bütün savcıların FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla halen hapiste bulunmalarından. Sadece bu bile Muhsin Bey'i Fethullah'ın öldürttüğünü açık ve net olarak kanıtlıyor. Zira FETÖ mensubu bir savcı örgüt emri olmadan o hükmü vermez. Muhsin cemaatlere sıcaktı. Muhsin Yazıcıoğlu'yla bazı konularda ayrılıyordum ki onları yüzüne karşı söylerdim. Mesela ben siyasal İslam ile cemaatlerin devletimiz ve dinimiz için kanser olduğunu düşünüyordum. Onların emperyal enstrüman olduklarından zerre kuşkum yoktu. İslamiyet'i ifade etmek adına Siyonistler ile Vatikan tarafından yönlendirildiğini söylüyordum. Muhsin Bey benim bu yaklaşımıma başlarda itibar etmiyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu katılığında uzun cezaevi yıllarında dine ve ibadete yönelmesi ve tahliyesi sonrasında bazı İslamcı cemaatlerle yakın ilişkilere girmesinin payı olmuştur. Ama genel anlamda taşra ülkücüleri inanç bağlamında çok daha katıydı. %100 milliydi. Ancak yanlışı ve doğrusuyla Yazıcıoğlu'nun ölümü bile göze alacak şekilde inandığı bir davası vardı. Rol kesmiyordu, bezirgen ve istismarcı değildi, çıkara ve hesaba göre hareket etmezdi. Yukarıda söyledik, en önemli tarafı milliydi, yani Türkiye tarafındaydı. Aslında 1980 sonrası cemaatlere yakın duran sadece Muhsin Yazıcıoğlu değildi. MHP davasında idamla yargılanmış pek çok ülkücü hapis sonrası değişik cemaatlerin müridi oldu. Türkiye sağlığında cemaatlere kaçışı pek engelleyemedi ve MHP'nin doğum yapmasının önüne geçemedi. Dincilik virüsü. Bunun nedenlerinden biri yukarıda da söyledik. Allah, yani dinle yarışmanın zorluğuydu. Zira ülkücülerin içine dincilik virüsü şırınga edilmişti. Diğer neden yeni bir paradigma sunulamaması ve gençliği motive edecek bir metodoloji bulunup farklı bir rüzgar yaratılmamasıydı ki MHP milliyetçiliği 90'lı yıllarda maziyle avunan bir kimliğe bürünemedi. 90'lı yıllarda Alparslan Türkeş'in yaşlılığıyla başlayan bu süreç Devlet Bahçeli'yle çok çok daha derinleşip hareket fikirsel bağlamda adım adım yok oluşa yelken açtı. 3. Bölüm. Ecevit ve Bahçeli sahnede. 1999 genel seçim tablosu şöyle şekillendi. DSP 136, MHP 129, Fazilet Partisi 111, ANAP 86, DYP 85. Partilerin çıkardığı milletvekili sayıları böyleydi. CHP %10 barajını aşamayıp parlamento dışında kaldı. Seçmen tercihlerinde bölücü örgüt önderi Abdullah Öcalan'ın yakalanıp İmralı'da zindana tıkılması etkili oldu. Başta dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Türk Silahlı Kuvvetleri kararlı bir diplomasiyle dönemin Suriye hükümetine diz çöktürerek APO'nun o ülkeden sınır dışı edilmesini sağladı ve ardından çok geçmedi Öcalan paketlenip Türkiye'ye getirildi. APO yakalanınca, o süreçte başbakanlık koltuğunda Bülent Ecevit oturduğu için seçimde en büyük ödülü DSP aldı ve birinci parti oldu. Keza APO'nun paketlenip teslimiyle kabaran milliyetçilik dalgası MHP'yi ikinciliğe taşıdı. 1995 seçimlerinin birincisi Refah Partisi'nin devamı Fazilet Partisi ancak üçüncü olabildi. Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan gibi önder isimlere 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'nin kapatılmasıyla getirilen siyaset yasakları, mağduriyet istismarlarına araç yapılmasına rağmen yerine kurulan Fazilet Partisi geriledi. 18 Nisan seçimlerinde Fazilet Partisi'ni ANAP ile DYP takip etti. CHP'nin barajı aşamaması ise kendi seçmen kulvarındaki DSP'nin yükselmesine ilave olarak Refah Yol Hükümeti'ne alternatif olarak kurulan ANAP-DSP azınlık hükümetini yıkmasına seçmenin verdiği tepkiydi. CHP'li Fikri Sağlar dönemin Emniyet İstihbarat Genel Başkanı Sabri Uzun'un tespitleri ya da İN, Kırmızı Kedi Yayınları 2015 isimli kitabındaki iddiasıyla Fethullahçı polislerden aldığı kaseti basın toplantısıyla açıklayınca Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu CHP yönetimi ANAP-DSP azınlık hükümetine dışarıdan verdiği desteği çekme kararı aldı ve ülke bir anda kaosa sürüklendi. Bilinçli sol seçmen de bu kargaşanın faturasını CHP'ye keserek onu meclis dışı bıraktı. Medya seferber. Yeni oluşan TBMM aritmetiğine göre hükümet ancak 3 partiyle kurulabiliyordu. Sonuçlar gece yarısı netleşmeye başlayınca dönemin egemen medyası hemen taarruza geçti. Aydın Doğan grubu ile o yıllarda Dinç Bilgin'e ait olan Sabah ve ATV koro halinde DSP-MHP-ANAP koalisyonunu önerdi. Aydın Doğan o dönem Tansu Çiller'le kanlı bıçaklıydı. Öyle ki Çiller Aydın Doğan'ı seçim kampanyası boyunca mitinglerinde isim vererek hedef aldı. Dahası ikisi arasında medya üzerinden büyük kavgalar yapıldı. Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller, Erbakan'la kurduğu Refah Yol Hükümeti sürecinde Doğan grubunun üstüne gitmişti. Bu itibarla Aydın Doğan kişisel gerekçelerle DYP'nin kurulacak yeni hükümette yer almasını hiçbir şekilde istemiyordu. Sermaye, DSP, MHP, ANAP dedi. Dinç Bilgin ise o aralar Aydın Doğan'ın peşine takılmıştı. Oysa Sabah ATV grubu 1993-1996 arası Tansu Çiller'le açıktan kader birliği yapmıştı. Ancak 1996'da Çiller-Erbakan koalisyonu kurulmasıyla araya ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri girdi, Dinç Bilgin anında çark edip Çiller'in karşısına geçti. Zira pek çok çevre gibi Bilgin de askerden korkuyordu. 1996'daki Refah Yol Hükümeti ile beraber Aydın Doğan ile Dinç Bilgin İstanbul Florya'da bulunan Beyti Lokantası'nın ikinci katında her hafta bir araya gelerek hükümeti yıkmak için ortak stratejiler belirlediler. 1999 Nisan seçimleri sonrasında DSP-MHP-ANAP birlikteliğini ya da koalisyonunu isteyen bir başka önemli güç Koç grubuydu. Koçlar da tıpkı Aydın Doğan gibi Tansu Çiller tarafından ismen hedefe oturtulup meydanlarda yuhalatılmıştı. Çiller dışlanıyor. Keza TÜSİAD yani İstanbul zenginlerinin tamamına yakını Çilleri silmişti. Kuşkusuz en önemlisi asker yani TSK'nın kurumsal olarak Tansu Çiller'den nefret ediyor olmasıydı. Çiller'in 1995 seçim öncesi meydanlarda PKK'dan tehlikeli deyip hedef aldığı Erbakan'la 1996'da koalisyon kurması askeri çıldırtmıştı. Asker için o dönem Erbakan hareketi PKK misali ülke adına tehditti. Buradan hareketle TSK Çiller'i hiçbir şekilde yeni kurulacak koalisyonda görmek istemiyordu. İşte seçimin hemen akabinde estirilen DSP-MHP-ANAP koalisyon rüzgarları Devlet Bahçeli'yi etkiledi. Bahçeli hep yaptığı gibi kurmay ekibine danışmadan televizyonlara şu açıklamayı yaptı. Fazilet Partisi ile Doğru Yol Partisi bu dönem dinlensinler. MHP ile koalisyon yürümez. Bu beyan sonrası ANAP Bahçeli'ye anında olumlu tepki verdi. Lakin benzer tepki DSP'den alınamadı. O dönem Ankara'da Fikret Bila ile beraber Ecevit'e çok yakın olan iki gazeteciden biriydim. Ve bu ayrıcalığımla Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında hemen Ecevitlerin Oran'daki evine gittim. Bülent Bey'in kendi eliyle ikram ettiği çayı beraber yudumlarken kendisi durgundu. Tepkisini kontrol için bodoslama daldım. Efendim hayırlı olsun. MHP ve ANAP'la bakanlıkları paylaşma görüşmelerine başlamışsınız. Ecevit yüzünü buruşturarak şunu söyledi. Sayın Önkibar, koalisyonu kurmak kolay ancak yürütmesi önemli. DSP lideri ağzından baklayı çıkarıp herkesin tamam dediğine rezerv koyuyordu. Ecevit, DYP tercihimiz. Sordum, efendim ANAP'tan şikayetçi olmanız söz konusu olamaz. Zaten kısa bir süre önce koalisyon ortağınızdı. Sorun MHP galiba. Ecevit, sayın Önkibar, MHP ile yürütebilir miyiz emin değilim. Oysa MHP'nin yerine DYP olursa dönem sonuna kadar sorunsuz gideriz kanaatindeyim. Kararınız MHP'siz koalisyon mu? Ecevit, henüz değerlendiriyoruz. Örgütümüz MHP'ye mesafeli. Rahşan Hanım örgütün eğilimlerini iyi tutar. Meclis grubumuzda da MHP yerine DYP diye bir eğilim belirdi. Ecevit başka bir şey söylemedi. Belli ki kamuoyunu yoklamak istiyordu. Orandan gazetenin Ankara bürosuna döndüm ve İstanbul Yazı İşleri'ni aradım. Manşeti şöyle attık. Ecevit MHP yerine DYP'yi istiyor. Yılmaz Çiller'le asla. Haberimiz ertesi gün gündeme bomba gibi düştü. Sabah soluğu Mesut Yılmaz'ın evinde aldım. Yılmaz'ın demeci netti. ANAP olarak asla Tansu Çiller'le ortak koalisyonda olmayız. Bu yeni manşetimiz o dönem çalıştığım Türkiye gazetesinde yayımlandığı gün Rahşan Ecevit Milliyet'te 9 sütuna manşetti ve MHP ile ülkücüleri yerden yere vuruyordu. Fikret Bila'ya konuşan Rahşan Hanım şunları söylüyordu. Rahşan ve Asena soyu. Bir gün bizler Asena adlı bir dişi kurt ile bir Türk'ten türeyen Türkleriz. O nedenle son Türk devletini korumak bize düşer diyen kimseler ortaya çıktı. Bu iddiaya dayanan dernekler, partiler kurdular, çocukları gençleri örgütlediler ve baskı altına aldılar, hatta silahlandırdılar. Ya bizden olacaksın ya canından dediler. Yıllarca sayısız can yaktılar, canlar aldılar. Bunların acısını unutmak kolay mı? Normal olarak bir siyasi parti sosyal ve ekonomik açıdan topluma ferahlık getirmek amacıyla kurulur. Çalışmaları ve görüş ayrılıklarını buna dayandırır. Ama biz Asena adlı kurttan üredik, Orta Asya'dan buralara geldik. Bu ülkede egemenlik bizim hakkımızdır iddiasıyla, üstelik de kaba kuvvetle siyaset yapmaya kalkışanlar ne demokratik anlamda parti sayılabilir ne de milli birliği güçlendirebilirler. Hele bir de buna din istismarını katarlarsa milli birliği, toplum huzurunu, laikliği ve demokrasiyi büsbütün zedelerler. Üstelik kaba kuvveti yalnız siyasal örgütlenme için değil, maddi çıkar için kullananlara da kucak açtılar. Mafyalarla, çetelerle kaynaştılar. Bazı çevreler MHP artık değişti diyor ama bizzat lideri hayır biz değişmedik diyor, kime inanalım? Kösem Sultan Ecevit'in bize yaptığı üstü örtülü o açıklamayı ilaveten Rahşan Hanım'ın eşinin bilgisi dahilinde Milliyet'e yaptığı bu net açıklama DSP-MHP-ANAP koalisyonunu isteyenleri sarstı. Sadece o çevreleri değil, MHP genel merkezi mübalağasız ayağa kalktı. Haklıydılar. Zira Rahşan Ecevit en üst perdeden bu partiyle mensuplarını aşağılayıp hakaret etmişti. Bahçeli'nin baş danışmanı Mersin Milletvekili Ali Güngör, Rahşan Ecevit'in bu açıklaması sonrasında genel başkanına şu teklifi yaptı. Devletin kösem sultan anlayışıyla yönetilmesine müsaade etmeyiz açıklamasını yapalım. Bahçeli suskun kaldı. O sabah erkenden soluğu MHP genel merkezinde aldık. Ama devlet Bahçeli değil, muhabirleri bizim gibi Ankara temsilcilerini bile kabul etmedi. Bahçeli'ye başbakan ol teklifi. Bu şekilde tablo bir anda siyasi belirsizliğe evrildi. Ecevit MHP'yi istemiyor, Mesut Yılmaz da Çiller'i reddediyordu. Bahçeli ise camiye olarak aşağılanmış vaziyette kendini odasına kilitlemişti. İşte öyle bir zeminde bir telefon. Arayan DYP'nin önemli ismi Ayvaz Gökdemir'di ve şunu söylüyordu. Sebo, Devlet Bahçeli başbakan oluyor. Nasıl dememle devam etti. DSP-MHP-ANAP koalisyonu ihtimali artık sıfır. Rahşan Hanım'ın o hakaretlerinden sonra Sayın Bahçeli, DSP ile koalisyon kursa camiasını ve kendini inkar etmiş olur. Mesut Yılmaz da bizi istemediğine göre geriye kalıyor MHP-DYP fazilet seçeneği ki bu da Bahçeli'nin başbakanlığı demek. Recai Kutan tamam dedi. Bu soyut bir temenni mi yoksa harekete geçiren proje mi dediğimde Gökdemir şunu söyledi. Ne temennisi? Bir saat önce teklif Bahçeli'ye sunuldu, cevap bekliyoruz. Ayvaz Gökdemir'in bu telefonundan sonra yine Çiller'in çok yakını olan Hasan İkinci ile konuştum ve o da benzer şeyler söyledi. Fazilet Partisi lideri Recai Kutan'a telefonla ulaşamayınca partisinin genel merkezine gittim. Recai Bey'in söylediği şuydu. Evet, Doğru Yol Partisi ile biz Sayın Bahçeli'nin başbakanlığında bir hükümete hazırız. İbre bir anda MHP-DYP-FP'ye dönerken partideki odasına kapanan Bahçeli esrarengiz telefon görüşmeleri yapıyordu. 7. ayımız sonu. Sayfa 115.